لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Devrenin bu üçüncü bölümündeki ana düşende kitaplara iman. Kitaplara iman ise imanın şartlarından biridir. İmanın şartlarında öncelikli olarak Allah'a iman zikredilirken, ondan sonraki gelenlerin hepsi aslında Allah'a imanın lazımlarındandır. Yani Allah'a inandım deyip mücerret bir telaffuz ile sonra Resullere inandığını söylemek ki, çünkü derslerde Resullere iman, Resullere imanı anlattım. Akabinde de kitaplara inandım sözü ne? Allah'a inandım mücerret bir telaffuz da Allah'a imandır. Ne de Resullere iman mücerret bir telaffuz ile imandır. Kendi başına iman olmadığı gibi Allah'a imanın lazımı da değildir. Aynı kitaplara iman da mücerret bir telaffuz ile söylenilmesi kitaplara iman, kitaba iman iş değildir. Belki kitaplara iman olarak doğrudur başlangıç olarak. Aynen Resullere iman da dediğim gibi. Bir kitaplara imanın içeriğindeki olan ondan müstesna kılınması gereken kitaba iman, yani Kur'an'ı kastediyoruz. Kur'an'a imana karıştırıldığını düşünüyoruz. Çünkü gelenekte İslami eğitim yapısında bu böyle oluyor. Kitaplara iman bitti. Kitaplara imanın genel anlamı nedir? Kur'an'da adı geçen, sünnette adı geçen, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an'ın genel anlamı içerisinde Allah'ın indirdiği vahiy olarak inanma anlamını taşır. Her ne kadar Tevrat, Zebur, İncil tahrif de edilmiş olsa, bozulmuş da olsa, onlara dönüp sakınılması gereken tabi sünnette de netleştirildiği için, yani eğer size Tevrat ve İncil'den bir şeyler aktarılırsa onu ne tasdik edin ne de yalanlayın diyor. Çünkü tasdik ederseniz tahrif edilmiş bir şeyi tasdik doğrulamış olursunuz. Yalanlarsanız doğru olan bir şeyi yalanlamış olursunuz. Bu kitapların genel anlamda imanın özü bir tarifidir. Yanlış olan bu değil. Çünkü bunda hiç de zorlanmanın mümkün değil. Kitaplara iman dediğinde Tevrat'ı Allah'a verirken Musa'ya indirdiği bir kitap var olduğunu söylemeniz yeterlidir. Onun dışında bir lazımlığı yok. Ama yanlış, Kur'an'a imanı da aynı kitaplara iman gibi telakki edip düşünmek. Kur'an'a inandım söyledikten sonra Kur'an'a imanın lazımları vardır. Öncelikli olarak Kur'an Allah'ın indirdiği vahiy olarak telakki edilip düşünüldüğünde mücerret bir sözün bile, yani isim olarak isimlerin zikri bile bizde çok yüzeysel tatbik kalıyor. Şimdi Allah'ın kitabı denildiğinde sizdeki bulduğu anlam zihninde ilk çarptığı anda bu ses telefon sizdeki uyandırdığı ne gözeten mutlak aynı eş anlamda bir başka ismini zikredersiniz. Kur'an nedir desen? Bak Allah kelamıdır. Bu Kur'an'ın başka bir adı. Allah kelamı nedir desen? Allah'ın vahiy diyecek. Değil mi? Veya dünya ve ahiret ahkamının özlüce içinde derc edildiği, indirildiği kitap dersiniz. Hep eş anlamda aynı manaya delalet eden isimlerini zikredersiniz. Bir isimden birisine geçip zikrederken sizde bir değişiklik görülmez. Halbuki Allah kelamı denildiğinde, bu falanın sözü, falan böyle dedi dediğinde, herhalde Ahmet'in sözünün yanında onun sözü daha farklı bir olgu yapıyor. Öyle değil mi? Neden Allah kelamı denildiğinde bunu hemen algılarken, bu sesi duyduğumuzda bizdeki oluşan şeyin bizi şöyle farklı düşündürdü, heyecanlandırdı. Hatta ilk geldiğimde sohbetin başında Abdullah şöyle bir ayet-i kerime zikredildi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah anıldığında, zikredildiğinde ve Allah'ın ayetleri anıldığında onların kalpleri ürperir diyor. En azından daha bu safhaya gelmeden Allah kelamı, Allah böyle diyor denildiğinde mutlak bizde görülmesi, hissedilmesi gereken bazı değişikliklerin olması lazım. Bunu da biz ancak Kur'an denildiğinde onun niteliği, evsafı, sıfatları, Allah kelamı denildiğinde ona takınılması gereken tavır ile başlamak lazım. Hatta bunu herhalde Resulleri imanda mı size işledim, hatırlayamıyorum. En kötü ihtimalle hadis inkarcılarına verdiğimiz cevaptan kavlin, sözün, o sözü söyleyene nispeten bir değeri vardır demiştim. Hatırladınız mı? İşte Allah kelamıdır dediğimizde bu falanın sözü gibi bir sözün söylendiğinde farklı bir şeyler yapmalıdır. Neden farklı bir şeyler yapmıyor dediğimizde işte Kur'an'ın bazı nitelik ve sıfatlarıyla beraber ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nasıl olmalı? Bu mevzuda Kur'an'daki bize örnek olan, delil olan ilk ayet-i kerimede Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani düşünmüyorlar mı? Tedebbür doğrudan doğruya karşılığı düşünme değildir. Tefekkür daha çok düşünmekle eş anlamlı. Tedebbür biraz daha derinlemesine teferruatlı, incelikli olarak düşünme anlamını taşır. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar. Bu düşünmede Kur'an zikredildiği için genelliliği içerisindeki düşünmeyi mi kastediyor tedebbürü? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Bu sefer neyi düşünmen gerektiğini işaret eder. وَلَوْ كَانَ مِنْ عَيْنِ غَيْرِ اللّٰهِ. Eğer Kur'an Allah'tan gayrından indirilmiş olsaydı. Burada şimdi Allah'tan gayrından sözünü anlamak gerekir ki Allah'tan gayrı ne anlama gelir? Allah tek yaratıcıysa gayrı nedir?
Mahluktur.
Allah tek yaratıcı, halik ise gayrı nedir? Mahluktur. Mahlukatın içinden de kastedilen insandır. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı diyor, İşte o zaman içinde levecedu fi ihtilafat kefira. O zaman işte Kur'an'ın içinde birbirine çelişkili, birbirine çakışan sözler olur. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı, Kur'an'ı tedebbür etmiyor musunuz, akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, hiç üzerinde durmuyor musunuz? Bu neye binaen söylenilen bir söz olur diyeceğim. Hiç düşünmüyor musunuz ya, akletmiyor musunuz? Kur'an beşer sözü olsaydı ancak ona çelişkili hükümler bulurdu mu? Bu ne demek? Demek ki yaşantınızda çelişkileri ve ihtilafları, tezatları ya Kur'an kaynaklı ya da Kur'an'a nispet ettiğinizden. Birisi, herkes Kur'an'ı istediği gibi anlar derse, ben böyle anladım, sen de böyle anlayabiliyorsun derken, ya hiç düşünmüyorsun. Kur'an beşer söz olsaydı ancak bu böyle olurdu ya. Birisi öyle anlardı, birisi böyle anlardı, birisi de daha farklı anlardı. Kur'an beşer sözü değil. Bunda lafzını da kastetmediğini anlıyorsunuz değil mi? Çünkü Kur'an lafzen kıyamete kadar korunulması vaat edilmiş bir kitaptır. Geçmiş kitaplardaki tahrif gibi bir tahriftir Kur'an'da vuku'u mümkün değildir. Çünkü korunmaya alınmıştır. Ama buna rağmen Kur'an'da lafzın tahrifi değil, mananın tahrifi mevzu bahistir. Bunun içindir ki bu ümmetin sadrına, ebeline baktığınız zaman itikadi boyuttaki sapık tayfelerin hepsinin delili, kaynağı Kur'an'dandır. Herkes kendisine göre bir ayet gösterir. Veya Kur'an'daki bir ayete dönüp o ayetten çıkan bir hükümle iki tayfe, üç tayfe veya aynı ayete dayalı üç anlamlı birbiriyle çelişkili bir hüküm çıkarabiliyor. İşte o zaman söylenilmesi gereken şey nedir? Kur'an'ı düşünmüyor. Hiç akletmiyor musunuz siz? Kur'an beşer söz olsaydı ancak böyle ihtilaflara bulurdunuz. O zaman Kur'an denildiğinde katiyetle ihtilafa kaynak olmayan, katiyetle herhangi bir ihtilafın çelişkinin kendisine hiçbir ihtilafın nispet edilmesi mümkün değil. O zaman Kur'an denildiğinde herkesin istediği gibi anlaşılan, herkesin istediği anlamı çıkardığı bir kitap değil. Sözde her ne kadar Kur'an'a Allah kelamı desen bile, elleminde Kur'an'a çelişkili, farklı anlam yüklüyor, hüküm çıkarıyorsan senin uygulama Kur'an'ı Allah kelamı kabul etme anlamı taşımıyor. Aynen Resul'e imanda anlattığım gibi sen Resul'e inandığını söylüyorsun ama ona itaat gündemine gelmiyorsa, sözde ona itaat ettiğini söylüyorsun ama araya girenlere itaat mevzu bahisse, geçmiş ehli kitabın haramları helal, helalları haram kılması şeklinde Allah'tan gayrı Rab edilmeleri gibi, o zaman sen Allah'ın kitabını, Allah'ın kitabı kabul etmiyorsun anlamındadır. Ha, senin söylediğin söz biçiminde Demirel de söylüyor bunu, Ecevit de söylüyordu, ben de Kur'an'a inanıyorum diyordu. Senin Kur'an'a imanınla bunun imanı farklı olması gerekmez mi? Çünkü öncelikli olarak Allah kelamı denildiğinde, Allah'ın vahyi denildiğinde, Allah'ın kitabı denildiğinde biz bu sözden çok farklı şeyler anlayarak farklılık, yani duygumuz, hissimiz farklı harekete geçmektedir. Önce Kur'an'ın bir ihtilaf kaynağı olmadığı, olamayacağı katiyetle ve hiçbir ihtilafında ona nispet edilemeyecektir. Kur'an katiyetle herkesin rahatlıkla istediği gibi istediğini anladığı bir kitap değil. Hatta bazen farklı bir boyutta bunu ele alarak diyorum ki bizim insanımız umuman Türkiye'de diyelim, orada yetişen soyutup oradan gelenler Kur'an sanki her derde deva aspirin tipinde düşünülüyor. Aynen eskiden bazı çanta satıcıları vardı pazarlarda, aspirini valizlere doldurup pazarlara çıkardı. Her derde deva, başı da ağrısa, kıçı da ağrısa aspirin diye satarlardı. Kur'an her derdin devası aspirin değil. Her derdin devasının bulunduğu eczanedir. Bunu anladınız mı? Kur'an her derde deva aspirin değil. Kur'an her derdin devasının, yani ilacının bulunduğu bir eczanedir. Herkesin istediği gibi anlayacağı, isteyenin istediği gibi çıkaracağı bir kitap değildir. Önce bu ayet-i kerimenin siyakında kılavuzluğuyla anlamanız gereken şey budur. Bu meyanda getirilen, yapılan her şeyin Bazen Türkiye'de burada da bunu görüyorsunuz. Birisi çıkıyor, senelerce tefsir dersi veriyor. Birisi çıkıyor, 5-10 tane tefsir mealini topluyor. Ondan bir mevzu hakkında malumat ediniyor. Muasır ortama, aklına, hevasına, topluma yatkın. Hatta cevaza nitelikli ne gibi sözler varsa onları topluyor, tefsir dersi yaptığını söylüyor. Bu bakta bu nitelikteki bütün tefsir çalışmalarının tek anlamı var, Kur'an'ı tahrifin kodadıdır. Bunu anladın mı? Bu tip tefsirler, bu tip çalışmalar, bu tip ders halkaları sadece Kur'an'ı tahrifin kodadıdır. Bunu anladın mı? Eğer bu mevzuda mevzu bahis olabilecek bir şey varsa, olabilecek düşünülmesi gereken tek şey varsa Kur'an'ın beyanıdır. Geçmişteki eskiden yine anlattığınız için bu sözü kullanma zorundayım. Kur'an'ın tefsiri anlamında bir söz söylenildiğinde geçmiş tefsir kitaplarına baktığınızda hepsi Kur'an'ın beyanı, tevilinin beyanı şeklinde bu isimleri koymuşlardı. Yani Kur'an beyan ediyor. Kur'an'ı beyan etme hakkı da sadece ve sadece Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Onun dışında hiçbir kimsenin Kur'an'ı beyan etme hakkı ve salahiyeti yoktur. Çünkü Allah-u Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Sübhane ve Teala, bu kitabı sana, estağfurullah, biz sana hikmeti indirdik. Sana biz zikri indirdik, insanlara indirileni açıklayasın diye. Buradaki zikrin anlamı, ki teferruatına girme ihtiyacı duymuyorum, zikir sünneti kasteder, sana indirilen ve insanlara indirileni açıklayasın, beyan edesin diyedir. Bu da gösteriyor ki Kur'an'ı beyan hakkı sadece Allah Resulü'nün hakkıdır. Çünkü Kıyamet suresinde de buyurduğu gibi Allah vardır ve kelle la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi inne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı fe izâ kara'nahu fettebi Kur'an'ı ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Cibril vahiyle geldiği zaman Allah Resulü Cibril'in getirdiği vahiyi tekrarlanmış süratlice. Onu çabucak ezberleyebilmesi için. Allah diyor ki dilini bu denli ezberlemek için depreştirmene ihtiyaç yok. Çünkü onun göğsünde, ezberinde toplama, okunan bir kitap vahiyle getirmek bizim üzerimizde düşer. Sen sadece biz onu okuduk mu? Cibril'in diliyle okuduğumuzda فَتَّبِعْ Kur'an'ı sen sadece onun okuyuşunu takip et arkasından ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ çünkü onu açıklamak, yani açıklamak da bize düşer diyor. Bu gösteriyor ki Kur'an'ın lafzen önce bu indirilişi mevzu bari Resul'ün onu ezberleyebilmek için çabucak tekrarlaması, sakın yorma kendini. Ezberinde, göğsünde toplama, okunan bir kitap haline getirmek, bunu bizim üzerimize düşer. Sen sadece Cibril'in okuyuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Demek ki Kur'an'ın açıklanılması, lafzın indirilmesinden sonradır. Biz hadisçiler buna rivayet tefsiri adını veririz. Yani Kur'an'da ayet olarak ne inmiş ise mutlak her ayetin açıklamasını biz öncelikli Resul'den alırız. Onun dışında hiçbir kimsenin sözü kat'iyetle bir değer ifade etmez. O zaman biz bir ayeti okurken o ayeti ilk okuyuşumuzda kulağımıza gelen nasıl mantuku dediğimiz şeydir. Yani o dili konuşan kavmin, toplumun, milletin o kelimeye yüklediği anlamdır. Buna biz nasıl mantuku deriz. Ama nasıl mantıkını duyduktan sonra mutlak o mevzuda peygamber tarafından ona yüklenilen bir anlam arar. İlla her ayetin ona yüklenilen bir mefhumu, anlamı var mıdır demeden önce biz önce o ayeti peygamberle anlama gayreti ne gireriz. Bunu anlamanız için verdiğimiz örneklerden birisi yine Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresindeki bir ayet-i kerimede Allah-u Azze ve Celle diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِثُوا اِيمَانًا بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler. İşte onlar hidayet üzereler ve güvendedirler. Sahabe bunu duyunca diyor ki hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Buradaki zulmü nasıl anlıyor sahabe? Lügat kelime anlamıyla ele alıyor. Çünkü herkesin kendi nefsine zulmettiğini düşünüyor. Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Ve bunu duyan Allah Resulü buyuruyor ki اَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ عَبُّ الصَّالِحِ Siz Salih kul Lokman'ın dediğini duymadınız mı? Ya buneyye, la tuşrik billahi, inne şirke ve zulmün azim. Ey oğucağım sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Demek ki buradaki zulmün anlamı neymiş? Şirk. Oradaki zulüm kelimesi nasıl mantıklı? Onun şirk olduğunu beyan, açıklama da onun mefhumudur. Bunu kim yapıyor? Resul. Sahabe bile kelime anlamıyla hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Ha, bu ayet daha önce yine Kur'an'da, daha önce inmiş, indirilmiş, okunmuş olmasına rağmen siz duymadınız mı Salih kul Lokman ne dedi? Okudukları halde o ayetin, bu ayetin açıklaması, beyanı olduğunu yakalayamamıştı. Bunun bile Resul tarafından yapılması gerekir. Birileri tutup kendilerinden bu kelimeyi katiyetle anlayın. Ona anlam yüklemesi mümkün değil. Nasıl mantıklı mefhumu budur? Daha bunun gibi Kur'an'dan birçok örnekler verebiliriz. Ama bununla anlatmak istediğimiz şey, eğer Kur'an'ı anlamak istiyorsanız, ilginizi çeken bir mevzu mesele varsa mutlak o mevzuya kulaçağının yani o ayette anlamanızı müracaat edeceğiniz kaynak Resul'e müracaat etmektir. Çünkü Kur'an'ı beyan hakkı onundur. Onun dışında öncelikli olarak eğer sahabe düşünülürse Allah Resulü'nün de İbn Abbas'a yaptığı duanın içerisinde de olduğu gibi orada diyor ki bir gün Allah Resulü Meymune'nin evinde kalır. Muhtar alışık olduğu her üzere gece kalkar. İbrini almaya gider. Çünkü su getirecektir. Defa edecek. Abdest alacaktır. Sonra namaz kılacak. İbrini ele aldığında İbrin dolu olduğunu görür. Meymune'ye der ki Meymune de Peygamber'in hanımlarından birisi. İbn Abbas'ın teyzesidir. Çünkü Peygamberimiz amcasıyla bacana. O gece de İbn Abbas orada kalmış. Bunu kim doldurdu diyor? Abdullah doldurdu, İbn Abbas diyor. Bunu tabi duyunca Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu te'vile Kur'an'ı. Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl ve Kur'an'ın te'vilini ona öğret. Resul'ün dışındaki sahabeden gelen neymiş Kur'an'ın? Beyanın te'vilidir. Bu ne anlama gelir? Resul gibi yüklenilen bir anlam değildir. Mesela İbn Abbas'tan gelen bir nakilde onların arasında Allah'ın fakkum beynen nasibi ma arakallah onların arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet ayetinde diyor ki velem yakul bima raite gördüğün gibi hükmettemiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. وَلَمْ يَكُلْ بِمَا رَأَيْتَ gördüğün gibi hikmet demiyor. Sana gösterildiği gibi. Gösterdiği gibi. Bunu anlamak geliyor. İşte sahabenin tevhili bu. orada farkına varmanız gereken bir şeyi farkına varamayan birisine farkına varanın işaretidir ve tevil dediğimiz bu noktadır. Bunun dışında ilim ehline geldiğimizde ilim ehlinin bu mevzudaki hakkı sadece tefakkuhtur. O da nedir? Daha önceki gelen beyan ve tevil niteliğindekini iyi anlama, ince bir anlayış. Çünkü men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar. İlim ehlinin anlayışından istifade etmek. Yani peygamberden beyan, sahabeden tevil, sonra da ilim ehlinden anlayış. Onu yakalamaktadır. Bu da gösteriyor ki Kur'an denildiği zaman, vahiy denildiği zaman, Allah kelamı denildiği zaman, Allah'ın kitabı denildiğinde katiyetle ihtilafa kaynak değil, herhangi bir ihtilafın nispeti de mümkün değil. Birisine gidip herhangi bir mesele hakkında soru sorduğunuzda bir ayeti göstererek size verdiği bir hükmü, sonra bir başkasına gittiğinizde ya aynı ayet ya Kur'an'dan başka bir ayet getirerek sizin söylediğinizin tersini söylemesi. Falanlarda bu, filanlarda bu. Canım ikisi daha. Bu mümkün mü? Çünkü ikisi de hak demen, çelişkili tezat halindeki bir hükmü. İkisini de Kur'an'a nispet etmen, ikisi de haktır demen, Allah kelamı sözüne ters düşer. Çünkü Allah kelamı beşer kelamı değil. Sen Allah kelamını beşer kelamı gibi algılamış olursun. Eğer Kur'an'a nispet edilen ya aynı ayetten alınan bir anlam ve başka başka ayetlerden de alınsa Kur'an'a nispet edilen çelişkili bir söz en azından sizi şöyle uyarmalı. Bunun ikisinden birisi. Veya ikisi de batıl. İkisi hak olamaz. Ters olduğu halde. Çünkü bu Kur'an'a Allah'ın kelamı sözüne ters düşer. Onu beşer kelamı. Çünkü Kur'an'ın lafzen tarifi mümkün olmadığı gibi manaen tarifini mevzubahis olmadığından dolayı eğer orada bir çelişki varsa bunda bir beşer sözü karışıklığı var demeniz gerekir. Hakikaten Kur'an'da bu gibi mesele üzerinde ihtilafı caiz görmemek. Yok görmemek değildir. Olabilir. Herkes bir meselede yanlış anlayabilir. Bunu düzeltene kadar gitmeniz gerekir. Değilse işin içinden çıkamadın, kurtulamadın ihtilafı meşru gösterme gibi bir gayrete gitmen gerekmiyor. Değilse bu Allah kelamı vahiydir. Allah'ın kitabıdır. Sözüne zıt ve ters düşmektedir. Bu mevzuda ikinci nitelikteki zikredebileceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in başında ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَةٍ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ. Bu kitap Kur'an'ı kastettiğini anlıyorsunuz. Kendisinde şüphe, tereddüt ve şekkin olmadığı bir kitap. Allah'tan sakınanlar için öyle bir kılavuz işte. Bu işte öyle bir kitaptır ki kendisinde şüphe, tereddüt yoktur. Bu kitap kimedir dersiniz?
İman edin.
Anladınız mı? Kur'an'a inananlara mı? İnanmayanlara mı?
İnanmayanlara.
Bu kitap kendisinde şüphe, tereddüt ve şekkin olmadığı ve Allah'tan sakınanlara, korkanlara, onun emirlerini yapmaya azmeden yasaklarından sakınanlara bir kılavuzdur diyor.
Bütün
bu kitap inananlara. Evet. Çünkü kitaba inanmayanlar için yine Bakara'da Diyor ki اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğinizde bir şüphe ve tereddüdünüz varsa aynen bir misliğini getirin sizden. Hem de Allah'tan gayrı herkesi yardıma çağırın. Yani iddianızda sadıklarsanız, doğruysanız yani dürüstleriniz. İnanmayanlar olan bu. Peki eğer bu hitap inananlara ise Kur'an'a inandım diyenin Kur'an'da şüphesi, tereddütü, şekli olur mu? Peki nasıl bir tavır sergileme Kur'an'da şek ve şüpheyi çağrıştırır? Belki ifade etmezsin bunu ama sözle demezsin. Aynen Resullere imanda dediğim gibi kitaplara imanda da bunu demezsin. Ha belki birisi doğrudan doğruya demirer gibi bu kitabın içindeki 230 tane 40 tane ayet attık yaşanmaz. Birisi böyle diyebilir. Siz de farklı diyebilirsiniz. O ayeti yaşanmaz hale getirebilirsiniz. Ona falan bilinmekle getirdiği bir teybille, yaklaşımla, iştahatla ondan hüküm istinbat etmekle her ne kadar sözde Kur'an'ın iki kapağı arasındakine inandığınızı söyleseniz bile uygulamanın şüphe, tereddüt izah eden bir uygulama olabilir. O zaman bu meseledeki hırsın dikkati katiyetle aşırılığa götürmeden yani Kur'an hakkındaki herhangi bir ayet hakkındaki düşülen ihtilaf katiyetle hırsla tepki görülmesi gereken değil. İhtilaf anında ne yapman gerektiğini yakalaman, algılaman gerekir. Ve buna sebep de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْلِيلَ Eğer siz herhangi bir şeyde ihtilafa, çelişkiye, tezata düştüyseniz, yani düşerseniz, bu ne anlama gelir? فِي شَيْءٍ نَكْرَلِدُمْ Herhangi bir şeyde, ne olursa. Birisi böyle diyor, siz böyle dediyseniz, birisi böyle diyor, bir başkası böyle diyorsa ders çelişkili, ne olursa olsun, hiç önemli değil. O ihtilafa düştüğü şeyi Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne havale ediyor. Allah'a ve Resulüne havale etme ne anlamı taşır? Allah'a havale etmeyi anlatır. Kur'an'ı kastediyor. Zaten bu ihtilaf Kur'an'ın üzerindeki anlamadaki düşünen ve Resulüne. Resulünden de maksat mutlak onun Kur'an'ın dışındaki sözlerini, fiillerini kasteder. Yani sünneti kasteder. Bu yaptığınız hareket, bu yapacağınız şey işte en doğru güzel netice veren hareket olur. Şimdi düşünün, Kur'an'ı anladık. Kur'an hakkında ihtilafa düşülebilir. İnsanlar yanlış anlayabilirler. Aynen az önceki zikrettiğim gibi iman edip de iman ettikten sonra imanlarına zulüm giydirmeyenler, bulaştırmayanların sahabe hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyerek bunu yanlış anlayabiliyorlar mı? Anlayabiliyor. Demek ki yanlış anlama olmayacak bir şey değil. Olacak bir şey. İstenilen o yanlış anlamanın ihtilafının konuda ne yapacağını bilip ve bildiği gibi onu yapmandır. Yani Allah'a ve Resulüne havale etmek anlamındadır. O zaman onu Resulün sözleriyle onun için Kur'an'ın mantığını duyduktan sonra onu anlamak istiyorsanız herhangi bir müşkülatınızın cevabını arıyorsanız bulduğunuz ayeti mutlak Resul'le konuşturmanız gerekir. Allah Azze ve Celle ki az önce de örnekte dediğim gibi geçmiş bu ümmetin evvelindeki dalalet fırkalarına baktığımızda yani küfrî boyutta itham edilen fırkaların hepsinin kaynağı, delili neredendir? Kur'an'a dayandırılan getirdikleri bir ayettir. Hepsi de Kur'an'a dayandırmakla o şeyde haklı olduğunu ispat ediyor. O zaman Kur'an'ın onlar nezdindeki tavrı konmuşum. Kur'an her düşüncenin, her fikrin ham maddesi şeklinde ele alınmış. Bunu anladınız mı? Ham madde ne demek biliyor musunuz? Ha? Ham madde ne demek?
Ana denen.
Oluşmamış, yani
İşlenmemiş bir demiri düşünün. Çekice göre, döveli, kalıba göre istediğiniz şekilde. Her şekillerin, düşüncenin, fikrin kaynağını ham madde olarak Kur'an kullanıyorlar. Ve o düşüncesine dokunulmazlık olarak Kur'an'ı kullanıyorlar. Gariban da ne zannediyor? Kur'an'dan bir ayetle bunu ispat ediyorlar. Kur'an katiyetli ham madde değil. Ve sırtlara sapık dalalet fırkalarının hepsinin kaynağı da budur. O zaman bu fırkaların bu yanlışlarından, hatalarından korunmanın tek kaynağı, tek selamet yolu Allah'ın Resulü'nün sözleridir. Çünkü bir hadis-i şerifte de söylediği gibi Allah Resulü تَرَتْتُ ف۪يكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّتْتُمْ بِهِمَا Kitabullahi ve sünneti. Ben size iki şey bıraktım diyor. İkisine de sımsıkı yapıştığınızda sadece Kur'an'a sımsıkı yapıştığınızda mı? Canım diyor Ömer, Kur'an bize yeter demiş. Bu söz doğru. Ama nasıl Kur'an batıla kullanılabiliyorsa ayetler herkesin kendi düşüncesini oluşturmada ham madde olarak kullanılıyor ise Ömer'in sözü de Ömer Kur'an bize yeter derken doğru diyor. İhtilaf ettiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Kur'an tabi bize yeter. Size iki şey bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katiyetle dalalete düşmezsiniz diyor. Yani sapıkla düşmezsiniz diyor. O zaman belki size kısa özlü gelme sahibiyle öyle diyelim düşünebilirsiniz ama Kur'an okumayı düşünmeyin. Kur'an'ı anlamayı düşünmeyin. İyi bilin ki Kur'an'ın muhatap olduğunuz mantıkını mutlak Resulü ile ki biz ibadet tesiriz. Bunun dışında hiçbir şekilde birisinin kendi yaklaşımı mesela diyor senelerde tefsir dersi yaparak bu garip, bu fakir böyle anlatıyor. Halbuki Resul böyleydi. Sahabe böyle uygulamış demesi gerekir. Veya sahabeden birisinin o meseledeki tevhidini, yaşantısını veya ilim ehlinin oradaki anlayışını getirmek gerekir. O anlayış denildi, tesakkuh dediğiniz şey. Anlayış, mesela şu ifadeyle açıklarsınız, Kur'an'dan ben bu hükmü çıkardım. Bu kelimenin sözü ne kadar yanlış olduğunu düşünebiliyor musunuz? Masumane bir eylem olarak gündeme gelebilir. Kur'an'daki var olan hükmü anlama ve hüküm çağırmak değil. Var olan hükmü zaten o hüküm var. Hem bunu anlamakla. İşte anlayış bu. Hüküm koymak çıkarmak değil. Bence bizler dışarıdan bize dayatılan İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan alınan, uygulanan kanunlar değil, Molla Kasım tipinde Müslüman ilim ehli adı altında onların Kur'an dışı konutu hükümleri tanıdıklarıdır. Çünkü Allah'tan gayrı Rabb edilme anlatılırken Allah'ın haram kurduğu, haram yaptığı, Allah'ın Resulü'nün helal kıldığı şeyi haram kılma, Allah'tan gayrı Rabb edilme bazen insanlar tağutlardan sakındırırken bile kendilerinin tağut olduğunu farkında olmuyorlar. Tağutlardan sakındırıyorlar. Birisi bir gün internetteki bir sohbette bu ortamda cuma namazı kılınmaz. Suud'a hacca da gidilmez. Çünkü Türkiye'yi de idare edenler tağutlar, Suud'u da tağutlar diyor. Bu o kadar hoş geliyor ki yani kulağa, bu insanın bir tevhideyle mücahit olduğu işte tağutlara karşı gelen birisi. Dediler ki hocam falan böyle dedi, onu dolduğu bir ortamda beni çağırırsanız dedim internetten. Ondan sonra ben cevap verdim, siz de dinlersiniz. O arkadaşımla olduğu bir ortamda dedim, beni çağırdılar. Önce dedim ki bakın sizin şu tağut kelimesini buna yakın anlamdaki kelimelerle anlamamız gerekir. Yani biz ilahı, tağutu tarif ederken ilah, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şeyi diye tarif. Her şeyidir diye tarif ederiz. Bunu derslerde duymuşsunuz. Tağut ise Allah'a ibadette alıkoyan her şeyidir deriz. Farklı mı ikisi? Çünkü Allah'tan gayrı ilah kişilerin kendi arzusuyla ediniliyor. Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey. Tağut ise seni Allah'a ibadetten alıkoyuyor. Mesela Hristiyanlar İsa'yı ve anasını ilah edinmişler midir? İsa'yı ve anasının suçuna. Ama Firavun tağuttur. O insanları Allah bulurlar. Peki cuma namazı Allah'ın Resulü'nü farz kıldığı bir ibadet mi? Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti onun dışında kim farzlığından düşürebilir? Yine Allah ve Resulü olmanın dışında. Aynen. Kadın cuma namazı kılabilir, farz değildir. Misafir cuma namazı kılabilir ama vacip değildir. Bunlar yine delilleriylendir. Peki farz olan bir cumayı eda edilmez bir ibadet konumuna getiren tağutun ta kendisi. Çünkü seni ibadetten alıkoyuyor. Bazen insanlar tağutlardan alıkoyurken, sakındırırken kendilerine tağut olabilir. Onun için kitaplara iman denildiğinde iyi anlamalı. Bundan esas maksat kitaba Kur'an'a iman ve sonra da Allah kelamı denildiğinde Allah'ın kitabı denildiğinde nasıl ne düşünmemiz gerektiğini bile ihtilafa kaynak değil. Katiyetle ihtilaf nispet edilemez. Şek ve şüphenin tereddütü olmadığı bir kitaptır ki bunu da beyan etme, açıklama hakkı sadece Resul'e aittir. Sahabeye tevil hakkı verilmiş. İlim ehlinin de anlayışıdır. Dini anlayışıdır.